Ayrım 9. 3 aydan beri ilk kez yeni bir kızla buluşmadan hafta sonu geçiriyorum. Annemi Keçiören'e bıraktım. Batıkent'te bir go-kart pisti varmış, oraya gidiyorum. Eski komşularını özlediğini söyledi. Ama niyetinin tüm tanıdıklarının sülalelerinde sondaj yapmak olduğunu biliyorum. 2 ay içinde tam 7 kızla tanıştım. 3'ünü ablam, 4'ünü annem buldu. Benim için bir bakıma sosyal faaliyet haline geldi bu tanışmalar. Hiçbirinde sonuca ulaşamamama rağmen eğlendiğimi bile söyleyebilirim. Ama yoruldum artık. Üstelik arkadaşların alaylarıyla da başım dertte. Cuma akşamları ayrılırken bana iyi tanışmalar diliyorlar. Sanki onların durumu benimkinden daha parlak. Karşı cinsten tamamen umudunu kestiklerinden her hafta sonu toplanıp tek cinsiyetli özel bir hayvan türü gibi eğlenmeye başladılar. Bugün kimseyle buluşmayacağımı söyledim, inanmadılar. Hatta şimdi de onların go-kart yarışlarını izlemeye sırf yalan söylemediğimi kanıtlamak için gidiyorum. Beni bu hale düşüren toplumun yerine ben utanıyorum. Karşı cinsle tanışıp kaynaşabileceğim adam gibi platformlar sunuldu da ben mi anneannemin yöntemini tercih ettim? Umudumu da kaybetmeye başladım. Tamam, ilk iki denemem gerçekten berbattı. Sonrakilerin hiçbiri Melda ya da Nigar kadar çatlak çıkmadı. Ama yine de beğenime uygun birini bulamadım. Yalnız biriyle ikinci kez görüşmek istedim. Kız buluşma sırasındaki kötü bir şanssızlığı ilahi işaret olarak yorumladığından kabul etmedi. Aslında o şanssızlıkta benim dalgınlığım ve onun salaklığı dışında hiçbir gücün etkisi olmadığından eminim. Komik bir hikaye, belki daha sonra anlatırım. Bazen acaba canım evlenmek istemiyor mu diye düşünüyorum. Eğer öyleyse milletin kızlarını boşuna oyalamamalıyım. Ablamla annemi razı edemem ki, onlar fena kapıldılar olaya. Bundan sonraki tek amaçları kendilerinin bulduğu bir kızla evlendiğimi görmek. Hatta öyle bir şey gerçekleşirse kendilerini fena halde boşlukta hissedecekler. Hayatlarının anlamı kalmayacak. Bir ara eniştem de olaya kıyısından dahil olmaya çalıştı. Parfümcü açacakmışız da oraya gelen bayanlarla tanışacakmışım. Evet, ben de aynı sizin gibi düşünüyorum. Oha artık. Modernleştirilmiş görücü usulü hadi neyse de nerede batıracağımı bilemediğim yığınla param olsa bile o kadar düşmeyeceğimden eminim. Bizim çocukların verdiği tarife göre şu ışıklardan sola dönmem lazım ama görünürde öyle bir dönüş yok. Pisti bulamayıp vazgeçsem kurtulamam dillerinden. Kırmızı yanmasına sevindim ve telefonumu çıkarttım. Arayıp soracağım, küt diye bir ses. Sırtım koltuğa yapıştı önce, sonra direksiyonu kucakladım. Telefon elimden fırladı. Birkaç saniyelik şaşkınlığın ardından kendime geldiğimde neler olduğunu anlamak için biraz bekledim. Tüm deliller bana çarpıldığını gösteriyor. Kapıyı açıp aşağı indim. Evet, yanılmamışım. Bagajımda başka arabanın burnu var. O arabanın direksiyonunda da şaşkın bir bayan gözlerini kırpıştırarak olanları çözmeye çalışıyor. Onu açıklayabilirim aslında. Ben yapmam gerektiği gibi kırmızı ışıkta durdum. Sen de yolu benimle kesişen tüm bayanlar gibi bana çarpma fırsatını kutsal bir görev bilerek başarıyla değerlendirdin. Üzerinde bir çizgiye rastladığımda içini yakan arabamın halini üzüntüyle seyrederken yanımda bir ses duydum. Kırmızı mıydı? Bana çarpan arabanın sürücüsü bu. Alay etmek için mi soruyor diye baktım. Tabii kırmızıydı hanımefendi dedim. Benim hatam o zaman. Evet, sizin hatanız. Polis çağıramayız yalnız. Doğru mu duydum diye durdum bir an. Niye? Çünkü ehliyetim yok. Çok kötü olur benim için. Bunu öyle söylüyor ki sanki ehliyetsiz araba kullanmasının sorumlusu benim. E ne yapacağız peki? Aramızda halledeceğiz. Sizin zararınızı ben karşılayacağım. Ona güvenebileceğimden emin değilim. Ehliyeti olan bir tanıdığınızı çağırsanız, o direksiyondaymış gibi tutursak tutanağı. Kim kabul eder ki durup dururken 8'de 8 hatalı kazayı üzerine almayı? Hem öyle bir durumda size de ceza yazıyorlar. O niyeymiş? Gerçekten. Önceki kazamdan biliyorum. Her durumda iki tarafa da ceza yazıyorlar. Güvensiz araba kullanmak mı ne? Öyle bir şeyden işte. Önceki kazam dedi değil mi? Siz daha önce de ehliyetsiz kaza mı yaptınız? Hayır canım, ben ehliyetimi yeni kaybettim. Ha, sizin ehliyetiniz vardı aslında. Niye durmuş onunla sohbet ediyorsam? Vardı tabii. Geçen hafta alkollü araç kullanmaktan el koydular. Bulunduğum duruma hiç uygun olmadığı halde güldüm. Galiba ben şu an bir trafik canavarıyla karşı karşıyayım. Ama itiraz ettim. Mahkemeden sonra geri alacağım ehliyetimi. Sadece bir bira içmiş. Yanında da bir kız arkadaşı daha varmış ve polis bunlara garanti gecenin ikisinde kız başlarını eğlendikleri için kıl olduğundan dalavere yapmış. Zaten aleti üflerken parmağıyla bir yerlere dokunmuş herif. İtiraz etmiş, adli tıpta yeniden ölçüm yapmışlar, 7 promil çıkmış. Eskiden böyle bir durumda doktorun ehliyetini geri verin deme yetkisi varken saçmalığa bakın ki artık mahkemeye başvurmak ve dava sonuçlanana kadar beklemek gerekiyormuş. Bize de bakar mısınız yalnız? Durduk burada sohbet ediyoruz." dedi ve devam etti. Ona güvenmem için bana evinin, iş yerinin telefonunu ve kimliğinin fotokopisini verecekmiş. "İsterseniz senet bile imzalarım." Ah benim bu yumuşak yüzüm, kabul ettim. Üstelik senede ya da kimlik fotokopisine falan gerek olmadığını, telefonlarını vermesinin yeteceğini söyledim. "Harikasınız," dedi. Vereceği numaraları kaydetmek için elimi belime götürünce telefonumun yerinde olmadığını fark ettim. "Sahi, kazada o da elimden fırlamıştı," dedim. Yaramazlık yaparken yakaladığı küçük bir çocukmuşum gibi parmağını sallayarak, "Demek siz de telefonda konuşuyordunuz," dedi. Sinirlendim. "Işıklarda durduktan sonra elime tam almıştım, siz çarptınız." "Tamam, tamam, tamam, şaka yaptım." Gidip gaz, fren ve debriyaj pedallarının altına eşit miktarlarda dağılmış telefonumu topladım. "Harika, parçaları birleştirdiğim halde çalışmıyor." "Onu da ben öderim," dedi hem ürkek hem de şımarıkça. "Tamir ettiririm herhalde." "Çok naziksiniz," dedi ürkekçe değil sadece şımarıkça. Ehliyetsiz olarak kaza yapmak kızın keyfini pek kaçırmamış görünüyor. Pardon, trafik suçu işlemenin onun özel zevklerinden olduğunu unutmuştum. Verdiği numaraları cebimden çıkan fişlerden birinin arkasına yazdım. Ben de ona kendi numaralarımı verdim ve sağlam cep telefonuna kaydetti. Adı Beste Güldoğan, sigortacıymış. Ne iş yaptığımı ve çalıştığım şirketi sordu. Yırtıklığının sebebi mesleği olsa gerek. Benim araba hiç sorun çıkarmadan çalıştı. Onunki de çalıştı ama gidemedi. Çünkü tamponu tekerlere sürtüyordu. "İsterseniz sizi bırakayım," dedim. "Ya araba?" "Bagaja biraz daha girin, onu da bırakayım," demek geçti içimden. "Çekici çağırmam lazım," dedi. Telefonunu çıkarıp ezbere bir numara tuşlayınca şaşırdım önce. Sonra hatırladım onun çekici, kaportacı türünden meslek sahiplerine çok işinin düştüğünü. Bulunduğumuz yerin mükemmel bir biçimde tarifini verdi. Takılmak geldi içimden. "Çekicinin numarasını ezbere biliyorsunuz herhalde." "Çekiciyi değil, bankayı aradım. Gold Card'ın böyle bir hizmeti var. Bedava çektiriyor arabanızı." Ama çekicileri de iyi bildiğini söyledi. Şimdiye kadar 3 modeline rastlamış. Pençe gibi tepeden kavrayıp kaldıranlar, önden bir halatla çekenler ve asansörlüler. Güldüm ve ona iyi şanslar dileyip ayrıldım yanından. Komik bir kızdı. Arabayı doğrudan servise bırakmayı düşündüm ama sonra bizim çocukları inandıramam diye Gogart pistini aramaya karar verdim. Beni şaşırtan bir rahatlıkla da buldum. Alper pistin kenarına dikilmiş, her zamanki suratsız haliyle ötekilerin yarışını seyrediyor. "Nasıl gitti lan buluşma?" dedi. "Kimseyle buluşmayacağımı söyledim ya oğlum, kaza yaptım," dedim. "Hadi lan." Arabayı gösterince inandı. Pistin kıyısına döndük, olayı anlattım. "Salaksın oğlum, karı seni keklemiş. Bütün telefonlarını, iş adresini verdi," dedim. "Hadi ara o numaraları da sana telefon sapığı muamelesi yapsınlar." "Abazalık seni paranoyak yapmış Alper." "Salak yapmasından iyidir," dedi. Kafam bulandı. Pist hocası gelip benim de araba isteyip istemediğimi sordu. Sadece izleyeceğimi söyledim. Adam yanımızdan gidince Alper, "Bu dangalak var ya, arabaları kendilerinin ürettiğini söylüyor," dedi. Bunu söylemesinin adamın dangalak olduğunu göstermeyeceğini anlatmayı denemiyorum. Çünkü onun Alper olduğunu biliyorum. "Sadece motorla tekerlekler dışarıdan geliyormuş," deyip kötü kötü sırıttı ve ekledi. "Gerisi zaten bildiğin tesisat borusu lan. Hangi muslukçuya versen yapar." "Haksız da sayılmaz ama hayata böyle bakılmaz ki. O salak, bu dangalak, şu ibne. Bence senin de varını yoğunu ortaya koyup kız aramaya başlaman lazım." "Bak bak, pisti genişletmeye çalışıyor salak," dedi kıyıdaki lastiklere toslamış İsmail'i göstererek. "Sen niye yarışmıyorsun?" "Ne yarışacağım lan, göt gibi pist." "Senin durumun günden güne kötüleşiyor lan Alper. Yerinde olsam parfümcü açmayı bile düşünürdüm. Yok yok, o da kurtarmaz. Öyle kafayı yemiş ki artık hiçbir kız katlanamaz ona. Mesela şu an pistteki arkadaşlar da abazalar ama en azından basacakları bir pedal bulmuşlar, rahatlıyorlar. Benim arkadaşlardan bahsedişimi dinleyen ömrüm karşı cinsin kollarında geçiyor zanneder. Gerçekten de onlara bakınca kendi halime şükrediyorum. Ne de olsa ben henüz yenilgiyi kabul etmiş değilim. Arkamda kapı gibi annemle ablam var çok şükür. Şimdiden meraklanmaya başladım. Acaba önümüzdeki hafta kimle tanışacağım?" Bizimkiler yarışı bitirince Alper hemen onlara benim salaklığımı anlattı. Ne garip ki hepsi ona hak verdi. Beste Güldoğan isminde birini şu an benden başka tanıyan hiç kimse olmadığına kalıplarını basarlarmış. Belli etmemeye çalıştım ama huylandım ve fena halde gaza geldim. Kızın adı meçhul bir orospu olduğunu düşünmeme az kaldı. Telefonunu uzattı Alper. "Al ara." Kandırıldıysam bile bunu onların öğrenmesini istemem ama meraktan da çatlıyorum. Cebimden numaraları yazdığım fişi çıkarttım. Alper çekip aldı elimden. "Tuşla. 0532 Söylediği numaralara basarken parmağım titriyor. İşte çalıyor. Hadi beste Güldoğan, utandırma beni. Ve telefon açıldı. Alo? Dana gibi bir erkek sesi. Sanki telefonu çekicinin şoförü açmış. Beste Güldoğan'ı aramıştım, dedim. Yok öyle birisi kardeşim, yanlış numara. Bu senin yıkıldığın andır Murat. Eşekliğine doyma, e mi? Kadın mı? Bir daha annen olsa, ablan olsa güvenme. Telefonu geri verdim Alper'e. Ne o? Kız sana arkadan vurmuş değil mi? Evet, arkadan vurmuş. Kıçına kınayak. Bana ne kızıyorsun oğlum? Salaklığı yapan sensin. Hayatımda hiç kavga etmediğim halde şu an birini eşek sudan gelene kadar dövebilirim. Hatta sesini kesmezse Alper'i eşek sudan döndükten sonra da dövmeye devam edebilirim. Plakasını da mı almadın lan yoksa, dedi Alper sırıtarak. Siktir git, dedim elimdeki kağıdı sertçe çekerek. Tamponu çökmüş arabama gittim. Patinaj yaparak kalktım. Çocuklar arkamdan seslendiler. Allah belanızı versin, dedim içimden. Kod adı Beste Güldoğan. Görünürde sigortacı, asıl işi dolandırıcılık. Kimliğinin fotokopisini ya da plakasını almasam da arabasının markasını biliyorum. Şaşmaz'da tamirci bir tanıdık var. Kendisi Tofaş, ortağı Renault servisinden ayrılma. Önden çarpılmış, beyaz hatchback bir Clio. Sen hiç merak etme abi. Biz onu kesin buluruz, dedi Hakan eline telefonu alırken. İnşallah, dedim. Abi be, nasıl geldin böyle Tonga'ya? Bunu soran Dangalak Hakan'ın ortağı. Keşke Alper gibi ona da siktir çekebilseydim. Salaklık işte, dedim. Sırıttı ve bana akıl verdi. Karıyı bulamazsam, arabaya park halindeyken çarpmışlar diye tutanak tutturur, kaskodan yine alırmışım parayı. Buluruz buluruz, dedi Hakan üçüncü bir yeri ararken. Bu numarayı çeviren karı hayatta servise gitmez. Herife hak verdim. Neticede kaltağın uyanık olduğu kesin. Benim aklıma geleni o da düşünmüştür muhakkak. 10 dakika kadar bir sürü yeri aradı Hakan. Sonuç kerizliğimin telafisi olmayacağını doğrular nitelikte. Abi, tamponu değiştirmezsen çok hızlıca tamir eden yerler var. Sağ ol Hakan, dedim. Hassas olduğum bir konu. Yamalı arabaya binemem. Servise gidip salaklığımın bedeli neyse ödeyeceğim. Teşekkür edip kalkarken ortak yine akıl verdi. Sen dediğim gibi yap abi. Park etmiştim, geldim baktım çarpmışlar. Hayatın dürüstlüğü ve iyi niyeti kaldırmadığını düşündüm. Tam motoru çalıştırmış geri geri çıkıyordum ki Hakan koşarak geldi. Abi, senin arabayı bulmuşlar. 30 yıldır kaybettiğim bir kardeşim varmış da onu bulmuşlar gibi sevindim birden. Neredeymiş? Yeni mahalle girişindeki Renault servisindeymiş. İstanbul yolu üzerinde Migros'a yakın olan. Hakan'ın ilk aradığı yer burası. Demek çekicinin gelmesi zamanı almış. Onu ikinci kez elimden kaçırmamaya kararlıyım. Hakan'a teşekkür edip suçlu takibindeki Amerikan dedektifi kalkışı yaptım. Yaktım seni güya Beste Hanım. Yoluma çıkan kırmızı ışıkları umursamadım ve ayağımı gazdan neredeyse hiç çekmedim. İşte servisin önündeyim. Bahçeye park edip daldım içeri. Beyaz Clio ileride. Aşağı eğilmiş tamponuyla, başı önde, mahcup bir insan görünümünde. Sahibi kadar yüzsüz olmadığını anlatmaya çalışıyor. Buyurun, dedi ustalardan biri. Şu arabanın sahibini arıyorum. Murat Bey. Bu onun sesi. Soldaki camekanlı odalardan birinin açık camından kafasını uzatmış. Şimdi geliyorum. Pişkinliğe bakar mısınız? Beni gördüğüne hiç şaşırmamış sanki. Üstelik yüzünde de gülümseme var. Soğukça başımı sallayıp bahçeye çıktım. Eminim o şimdi söyleyeceği yalanı hazırlıyordur. Herhalde kaşarlanmış olduğundan bunu yapması hiç uzun sürmedi. Cüzdanını çantasına sokuşturarak çıktı servisin büyük kapısından dışarı. Şu arabayı satsam zengin olurum. Çünkü aynı arabayı en az 100 kişiye satarsın, dedim içimden. Hayırdır, dedi. Cep telefonunuzdan sizi aradım. Aa, hiç duymadım. Elini çantasına sokup telefonunu çıkardı. Her şey bu kadar ortadayken hala renk vermiyor kız. Yo, aramamışsınız. Keşke terbiyem el verseydi de ona bana özellikle yanlış numara verdin, yalancı şıllık, diyebilseydim. Kendimi zorlayarak ancak bir kısmını söyleyebildim. Bana yanlış numara vermişsiniz. Ciddi olamazsınız. Hiçbir şey söylemeden küçümseyen bir gülümsemeyle baktım. Cebimden buruşturup topak yaptığım kağıdı çıkarıp o haliyle uzattım. Artık pişkin bir ifade yok yüzünde. Sanırım maymunun gözünü çoktan açtığını kabul etmek zorunda kaldı. Kağıdı yırtılmasın diye dikkatle açarken şüpheyle baktı bana. Yapacağı manevrayı düşünüyor belki de. Bu numaralar doğru, dedi sonunda. Cep telefonunuzu aradım, başkası çıktı. Yani ben sizi dolandırmaya mı çalıştım? Bana başkasının telefonunu vermişsiniz. Murat Bey, benim size verdiğim numara işte burada. Doğru söylüyorum size, yanlış aramışsınız. Sesi sert ve kararlı. Aklınca üste çıkacak. Alın bu numarayı arayın, meşgul çaldığını görün. blöfünü yiyeceğimi sanıyor. Elinden kağıdı aldım. Ona okutsaydım bana gerçek numarasını aratabilirdi. Tek tek dikkatle tuşladım rakamları. Karşı taraf açar açmaz eline tutuşturacağım telefonu. Bunda bir pişkinlik varken eminim şirketin ikisine de aynı numarayı verdiğini iddia eder. Tuhaf, meşgul çalıyor. Hiçbir şey demeden baktım ona. Cüzdanından kimliğini çıkarıp uzattı. Alın bakın. Elimi almadan Beste Güldoğan yazısını okudum. İş yeri kimliğini çıkarıp gösterdi. Heykel gibi dikilmiş, olanlara anlam vermeye çalışıyorum. Hadi şimdi size verdiğim iş numarasını arayıp Beste Güldoğan'ı sorun. Ne yaptığımın çok da farkında olmadan isteğini yerine getirdim. Telefonu açan operatör, Beste Güldoğan'da kim demedi. Pazartesi ararsam görüşebilirmişim. İkna oldunuz mu Murat Bey? Ben aslında ne? Bunun devamı yok ki kafamda. Ben aslında döt oldum diyebilirim. Anlayıp dinlemeden ayı gibi davrandım. Su katılmamış öküz durumunda kaldım. Gülümseyebilmek için zorladım kendimi. Kusura bakmayın. Tamam, dedi. Kısa bir sessizlik. Özür yerine geçebilecek bir şeyler arıyorum, aklıma gelmiyor. İsterseniz sizi evinize bırakabilirim. Durup düşündü bir süre. Olur. Reddeder sanmıştım. Arabanın kapısını açtım. Teşekkür ederek bindi. Kontağı çevirirken bir kez daha özür diledim. Unutun gitsin. Hem iyi de oldu. Buradan eve taksi epey tutardı, deyip güldü. Neşeli bir kız bu. Kolay affediyor. Kısa siyah saçları var. Yüzü özelliksiz, burnu kalkık, estetikli gibi. Ufak tefek sayılmaz ama çok zayıf. Nerede oturuyorsunuz? Güven Hastanesi'nin olduğu sokakta. O sokağı bilmediğimi söyledim. Siz Amerikan Büyükelçiliğine çıkın, gerisini ben tarif ederim. Amerikan Büyükelçiliği Gazi Osman Paşa'da mı? Güldü. Ben kullanayım diyeceğim ama günde bir kazadan fazlasına dayanamıyorum, dedi. Tarif ettiği yollardan onu evine bırakırken Amerikan Büyükelçiliği'nin ve Güven Hastanesi'nin yerlerini öğrendim. Bir de Beste'nin annesiyle babasının o çocukken ayrıldıklarını. Mutsuzluktan kendisini derslere vuran bir abisi varmış. Hollanda'da matematik doktorası yapıyormuş. Annesi de Ankara'daymış ama birlikte kalmıyorlarmış. Onu bırakıp dönerken hakkında bildiklerim. Çok kötü araba kullanıyor, gece geç saatlere kadar eğlenebiliyor, çok konuşuyor, göğüsleri küçük, kalçaları hiç yok. Böylelikle bu haftayı da bir kızla tanışmadan geçirmemiş oldum. Üstelik koleksiyonun en orijinal parçalarından biriydi. Annemi almaya gittiğimde başarılı bir gün geçirdiğini öğrendim. Tam 4 aday belirlemiş. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden terbiyeli. Hangisini seçeceğini şaşırmış kadıncağız. 4'ünü de alayım derdim ama hiçbirini görmediğini, yapılan tariflerle çizdiği robot resimler üzerinden konuştuğunu bildiğimden acele etmedim. Annem hafta içi bir sefer daha düzenleyip adaylardan biri üzerine yoğunlaşmaya çalışacak. Pazartesi şu hatalı telefon numarası olayı açığa kavuştu. İsmail'den öğrendim. Ben gittikten sonra Alper anlatmış onlara. Hayvan aklınca şaka yapmış. Numarayı bana okurken son rakamı bilerek yanlış söylemiş. Çok fena kavga ettik. Yontulmamış bir öküz olduğunu söyledim ona. O da bana ibne dedi. Üzerine yürüdüm. Tutmasalardı tekme tokat girişecektim. Bu kadar sinirlenmeme şaşırdılar. Çünkü onlardan ayrıldıktan sonra önden darbeli beyaz Clio'yu aramaya gittiğimi ve bulduğumu söylemedim. Hafta boyu bozuk takıldım. Geleneksel abazalık toplantılarına katılmadım. Belki de bu sayede kendimi daha iyi değilse de daha normal hissettim. Annem çarşamba günü belirlediği asil adayı açıkladı. Rukiye teyzenin dayısının torunu. Yedekler küstürülmesin diye son derece gizli çalışılacak. Cumartesi saat 2'de Beğendik'te buluştuk torunla. Arabasız gittim çünkü servis salıdan önce yetiştiremeyeceğini söyledi. Gözleri yeşil, saçları açık kumral. Sanırım huyu da fena değil. Buluşmaya zamanında geldi. Namusunu koruma gayretiyle bana sapık muamelesi yapmadı. Kapısını sandalyesini tutup tutmadığıma bakmak gibi basit testlere başvurmadı. Kapı sandalye meselesinden bahsetmemin nedeni ablamın adaylarından birinde böyle bir takıntı olması. Hani ikinci kez buluşmak istemişim de o birlikteliğimizin hayır getirmeyeceği yönünde yukarıdan tüyü aldığını düşündüğü için reddetmişti. İşte ilahi işaret. Buluşmadan önce kızın kapı sandalye hassasiyeti konusunda istihbarat geldiğinden takıntısına uygun davranmaya çalışmıştım. Buluşmayı biraz daha uzatmak ve kahve içmek için girdiğimiz kafeye kadar durumu harika idare ettim. Tam sandalyesini çekmiştim, garsonun bize doğru geldiğini gördüm. Bir an ona bakarken kız yere oturuvermiş. Ne kafasını kırdı ne kolunu bacağını. Yine de bizim ikinci buluşma isteği bu kaza yüzünden geri çevrildi. Neyse işte, Rukiye teyzenin dayı torununda geçmişte karşılaştığım garipliklerden hiçbirini görmedim. Olumsuz diyebileceğim tek özelliği yok. Yine de ona çarpıldığımı söyleyemem. Bunun nedeni bulup da bunamam değil. Galiba son aylardaki tecrübelerim sayesinde daha soğukkanlı yaklaşabiliyorum karşı cinse. Buluşmanın sonucunu ayrıntılarıyla anlattırdı annem ve ikinci bir görüşmeye kesinlikle gerek olmadığı yargısına vardı. Kız sağlam ayakkabı değil. Onun deyimiyle belki de ortalıkta gezenlerden. Bunu nereden anladı? Kız daha buluşmamızın başında görücü usulüyle evliliğe karşı olduğunu, yakınlaşıp birbirimizi iyice tanımadan herhangi bir konuda karar vermemizin mümkün olmadığını bildirdi. Anneme kızın aklı başında ve modern göründüğünü söyledim. Onun yorumu, Allah seni kahretmesin Rukiye, sorarım ben sana. Annemin Rukiye teyzeyle bir daha görüşmeyeceğinden eminim ama ben torununun görüşüne katılıyorum. Birbirimizi tanımalıyız. Salı günü Beste ile buluşup birlikte gittik benim arabayı almaya. Aslında buna gerek yoktu. Ödemeyi yapıp faturayı ona gönderebilirdim çünkü güvenilir bir kız olduğunu biliyorum. Tekrar huylanmamam için böyle istediğini zannetmiştim, yanılmışım. Kız servisin çıkarttığı hesap üzerinden hayal bile edemeyeceğim bir miktarda indirim koparttı. Kullanmayı hiç bilmediği arabaların tamiri konusunda muazzam bilgi birikimine sahip. Bence servis arabayı kendilerine bıraktığım halde geri dönüştürme ve bundan daha kolay olmayan besteyle tartışma zahmetinden kaçmak için onun önerdiği fiyata razı oldu. Sıkı pazarlık yapıyorsun dedim servisten çıkınca. Onunla artık senli benliyiz. Tecrübe dedi. Bir keresinde arabasının manyetik kaptörünü değiştirmiş. Sonradan adamların tam 3 kat fiyat verdiğini öğrenmiş. O parça nedir, ne işe yarar, arabanın neresinde bulunur sormadım. Kendi arabasını cuma almış ama ehliyetsiz kullanmamaya karar vermiş. Çarptığım kişi her zaman senin kadar anlayışlı çıkmayabilir. İltifat hoşuma gidince genç kız gibi kıkırdadım. Beste'nin çocuksu görünümünün ve davranışlarının arkasında güçlü bir kadın var sanki. Herhalde iş günü olduğundan üzerindeki kıyafet de ağır. Dudaklarını açık renk, parlak bir ruj sürmüş. İlk karşılaştığımızda o jeli uzun tırnaklarını fark etmemiştim. Eve mi bırakayım seni? Oh ne güzel, hem çocuğa çarp hem de taksi gibi kullan, dedi arabanın kapısını açıp içeri girerken. Olur mu canım, dedim yine kıkırdayarak. Tamam, arama kurtulma faaliyetleri nedeniyle haftalardır cumartesilerimi kızlarla geçiriyorum. Son 3 aydır ömrüm boyunca tanıştığım kız sayısını 3'e 5'e katladım. Ama hiçbiriyle protokol kurallarını aşmadım. Oysa Beste ile onu evinin kapısının önüne bırakacak kadar samimiyim. Hiç yol sormadan oturduğun sokağa kadar getirdim onu. Hangi apartmanda? Solda bulduğun ilk yere park et. Sana bir teşekkür içeceği sunayım. 9. ayrımın sonu. Sayfa 137.